Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 83. Ayırım. 2. Ulusal bir devlet kurulması sorunu. 1919 Mayıs'ında bu önderliğin ortaya çıkışından sonra direniş akımlarının bir savaş cephesi olarak birleştirilmesini sağlayan bir dizi kongre sonunda bölgesel partizan komiteleri yerine bir hükümet, Kuvayi Seyyare, Kuvayi Milliye denen gerilla güçleri yerine de ulusal bir ordu kurulması yönünde çalışmalar başladı. Bu iki işin düşmanla savaşın süresi boyunca gerçekleştirilmesi kolay olmamıştır. Başlangıçta ilk yönetme gücü Sivas'ta ulusal kongre niteliği taşıyan bir kurulumun temsilcisi olan Heyet-i Temsilliye denen organdı. Bütün ulus adına eyleme geçen ilk organ budur. Ulusal kongrenin belirlediği amaçlar kısıtsız ulusal bağımsızlık, yabancı bir devletin koruyuculuğunu ya da mandat statüsünü reddetmek, yabancı uyruklara bağımsız egemenlik üstünde imtiyaz tanımamak, kapitülasyonların reddi, azınlık cemaatlerinin ayrıcalıklarının kaldırılması, ancak emperyalist amaçlar gütmeyen devletlerden birine kalkınma için yardım kabul edilmesi maddesiyle özetlenebilir. Bunlardan başka 28 Ocak 1920'de yayımlanan 6 maddelik kısa bir bildiri olan Misak-ı Milli Ulusal Pakt, Türk halkının çoğunlukla olduğu topraklar dışında Osmanlı İmparatorluğu egemenliği altındaki bütün ülkelerin özgürlüğünü ve ulusal bağımsızlığın gerçekleştirildiği zaman kesin olarak çağdaşlaştırıcı reformlara girişileceğini bildiriyordu. Bu bildiri Osmanlı İmparatorluğu'nun dağıldığını, onunla birlikte Osmanlılık, İslam Birliği, Turan politikalarının da reddedildiğini açıklamış oluyordu. Çok kısa bir özetlemeyle verdiğimiz bu ilkelerin Osmanlı İmparatorluğu'nun dağıldığının bildirilişinden daha ileriye giden başka anlamlarının da olduğunu kavranması o zamanki koşullar altında kolay olmamıştır. Ulusal Pakt bildirisi gerçekte Wilson doktrinine cevaptır. Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılışını kabul açıkça başka türde bir devletin kurulacağı anlamını taşır. Fakat Kurtuluş Savaşı içinde rol alan kişiler arasında bile bunun sonraki yıllar içinde taşıdığı sonuçları kavramayan, bunları Tanzimat Kanuni Esası bildirileri gibi düşmanların ağzını tıkamak için yapılmış gösteriler sananlar olduğunu çok geçmeden Mustafa Kemal'e karşı açılan muhalefet savaşı boyunca göreceğiz. Geniş bir anlam karmaşası içinde süren bu muhalefete karşı Mustafa Kemal, askerlik alanında gösterdiği kadar incelikli bir taktik ve strateji isteyen bir tutum geliştirmek zorunda kaldı. Anlaşmazlıkların ilk patlak verişi kongre ve onu temsil eden kurul yerine Ankara'da ulusal bir meclis toplanması kararının ertesinde başladı. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti iken orada bir parlamentosu varken bu Anadolu kasabasında bir millet meclisinin anlamı niteliği ne olabilirdi? Padişahın ve işgal güçlerinin o parlamentoyu kapatması bu sorunun altındaki düşüne indirilmiş bir vuruş oldu ve 23 Nisan 1920'de Sultan ve Halife'nin parlamentosunun yokluğunda kimilerince o devleti temsil eden bir kurum olması düşüncesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Adındaki büyük sözcüğü bu kurumun bütün meclislerin üstünde bir gücü temsil ettiğini gösteren bir sözcüktür. Bunun da ne anlama geldiğini anlamayanlar bulunduğu çok geçmeden meclisin niteliği sorunu tartışılınca ortaya çıktı. Böyle bir meclisin yetkileri görevlerinde olacaktı. Bu sorun meclis için bir teşkilat-ı esasiye kanunu, temel örgüt kanunu yapılmasının gelindiği zaman ortaya çıktı. Birçoklarınca 1876 kanunu esasisi hala yürürlükte sayıldığı için böyle farklı bir terim kullanılıyordu. Teşkilat-ı esasiye terimi kanunu esasi teriminin daha önce gördüğümüz tanzimat-ı esasiye, nizamat-ı esasiye terimlerinin yeni bir yavrucağıdır. 1876'daki hazırlanışta olduğu gibi bu kanunun hazırlanışı da karışık eğilimlerin çatışmaları altında, anlam ve amaç belirsizliği içinde ve kısa sürede oldu. Yalnız bir farkla, birincide karmaşalar arasında ne istediğini bilen ve son sözü söyleyen Abdülhamit, ikincide Mustafa Kemal olmuştur. İkisinin kişiliği arasındaki tam karşıtlık bize çok şey anlatacak niteliktedir. 1876 Anayasası'na etki yapan görüşlerin niteliği onun ürünü ışığı altında nasıl kavramaya çalışmışsak, burada da buna benzer bir yolla Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun yapılmasında ne gibi düşünlerin çarpıştığını, yeni rejimin niteliğinin kesinleştiği aşamanın ışığı altında tanımaya çalışacağız. Bu yapılmadıkça bu ilk aşamayı romantikleştirenlerin o meclis zamanında gerçek demokrasi vardı, o zaman bir İslam devleti kurulacaktı, o zaman sosyalist bir rejim kurulabilirdi gibi hayalleştirdiklerin düştüğü yanılmalara, çatışmalara, kişiler arasında kıskançlık, çekemezlik gibi şeylerle yorumlamalara düşmekten kurtulamayız. Özlemleri gerçek yerine koyarak düşünme huyunun ürünü olan bu gibi yargılar gerçeği yansıtmaz. Gerisinde şimdiye dek incelediğimiz bir geçmişin yıkıntılarının koşulları altında bir toplumda liberal demokrasi, ideal teokrasi, sosyalizm ütopyası olanaklarının gerçek saymak böyle düşünülerek yapılan yakıştırmaların ürünüdür. İlk aşamalardaki durumu eski İslamcı, batıcı ve ulusçu görüşlerin geçirdiği garip bir dönüşümde görürüz. Bu defaki görünüş 1908-1918 görüşünün tersidir. Savaş sonrası olayları ve emperyalizm-komünizm çatışması bu sözcüğün 1919 öncesi anlamlarının altını üstüne çevirmiştir. Temel örgüt kanununun anlamamız için önce yeni koşullar altındaki bu değişim görüşünü tanımamız gerekir. Rusya'daki devrim henüz Birinci Dünya Savaşı bitmeden önce Çarlık İmparatorluğu'nun yıkılışı olarak sonra emperyalizm güçlere karşı Osmanlı Devleti üzerine yapılmış gizli anlaşmaları açıklayan ve Çarlık Devleti'nin Türk toprakları üzerindeki isteklerini reddeden bir devrim olarak karşılandı. Bu iki neden yüzünden bu karşılayış doğal olarak daha o zamandan olumlu bir karşılayış olmuştu. O zamanki koşullar altında olumlu bir karşılayış olmakla birlikte bunun ulusal bir devlet kurma sorunundaki anlamsal sonuçlarının sınırları vardı. O zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun sahipsiz parçası olan Anadolu'nun işgal altında olmayan parçasında ne bir işçi sınıfı, ne de ayaklanmaya hazır köylü, ne de onun ne olduğunu bilen bir aydın vardı. Komünizm, daha doğrusu o zaman daha çok kullanılan deyimiyle bolşeviklik, yalnız halk arasında değil, okumuşlar arasında bile ancak bir tecessüs konusu olan görülmedik, duyulmadık bir muammaydı. Batı'da, hatta Rusya'nın kendinde bile her şey kesin bilinmiyordu. O zamanki Türkiye'nin kimi kişilerini bu devrimi ve rejimi daha öğrenmeden olumlu bir tutum almaya zorlayan asıl güç, sosyalist bir rejim kurma isteği değil, emperyalizm baskısı altında ve imparatorluk, saltanat, hilafet ve Tural özlemleri gibi hayaller yerine Türk halkının çoğunlukta olduğu ve ulusal paktta belirlenen topraklarda ulusal iradenin egemen özgürlüğüyle kurulacak bir devletin Batı devletleri tarafından tanınması isteğiydi. Rusya'da kurulan rejimde de Türkiye'deki direniş akımının yeni bir rejime doğru mu gideceği, yoksa saltanat ve hilafet için mi dövüştüğü, böyle değilse nasıl bir rejim çıkacağı henüz bilinmeden başlayan ulusal direniş eylemleri yüzünden olumlu bir ilgi vardı. Denildiğine göre Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından sonra belki Mayıs ayının arasında bir tarihte Rusya'daki rejim onunla ilk tanışmayı sağladı. Bu yoldaki çabaların o daha İstanbul'dayken başladığını söyleyenler de vardır. Bu tanışmada bilinen noktalar, emperyalistlere karşı direnildiği takdirde ulusal nitelikte bir direnişin destekleneceği ve kurulacak devletin niteliğinin Türk toplumunun kendi koşullarına göre ve ancak Türklerin kendi iradeleriyle belirleneceği noktalardır. Sözünü ettiğimiz Wilson doktrininin ilkeleri, Sovyetlerle Almanlar arasında yapılan Brest-Litovsk Barış Anlaşması üzerine 8 Ocak 1918'de yayımlanmıştı. Bu doktrinde 1. Dünya Savaşı sona erince yeniden devletlerin egemenliği altında olan halkların siyasal durumunu düzeltmede bir ilke olarak alınacak olan ulusal irade ilkesi vardı. Burada Osmanlı Devleti'ni ilgilendiren yan, yönetimi altındaki milletlerin kendi rejimlerini kendi halklarının isteğine göre kurma özgürlüğü fikridir. Fakat bu prensip Ankara'da egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur tezine dayanarak kurulacak bir devletin varlığını kabul edemezdi. Böyle bir doktrinde ulusal irade özgürlüğü ve ulusal egemenlik ancak iki koşulla kabul ediliyordu. A. Ulusal özgürlük var olan siyasal düzenle devrimci bir değişmeyi kapsamayan bir özgürlük olacak. B. Ya da savaşın mahkum ettiği devletlerin Almanya, Avusturya, Macaristan ve Osmanlı İmparatorluklarının egemenliğinden çıkacak kavimler, kurulacak Uluslar Birliği'nin Cebiyet-i Akvam'ın saptayacağı bir devletin vasiliği altında kendi siyasal düzenini kurabilecekti. Bu iki koşulun ikisi de ona bir cevap olan ulusal pakt bildirisine ve Ulusal Kurtuluş Savaşı davasına aykırı olduğu halde İstanbul Devleti için bir nimetti. Wilson ilkesi var olan bir siyasal egemenliğe aykırı olan, devrimci olan bir rejim kabul etmediği için Osmanlı saltanatı ve hilafeti garanti edilmiş oluyordu. Bunun dışında Anadolu ve Trakya topraklarını düzeltme istatistiklerine dayanarak benimseyen bir alay Rum, Ermeni, hatta Çerkez ve bunun gibi kavimlerin örgütlerinin öyle istekleri vardı ki Wilson doktrinine göre bu istekler kabul edilince bu doktrindeki ulus ilkesi bunlara uyar, Türklere daha sonra Sevr Anlaşması'nda sınırları çizilen küçük bir bölgeye çekilmekten başka yapılacak bir şey kalmıyordu. Kimi ulusçuluklarda görülen bir hayal genişliğiyle Ermeniler öyle bir Ermenistan haritası çiziliyorlardı ki Mustafa Kemal gibi kişiler için Wilson doktrinine güvenmek ulusa hiyanetten başka bir şey olamazdı. Fakat bu kadar basit ve açık olan bu neden, Mustafa Kemal'in önderliği altındaki tutumu karalamak isteyenlerin eline bunun bolşeviklik demek olacağını iddia etmek gibi bir silah veriyordu. Bu silahın kullanılışı 13 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'ne gelen bir Sovyet mesajının okunması, daha sonra Büyük Millet Meclisi'nin açılışından 3 gün sonra Mustafa Kemal'in Sovyetlerle ilişki kurmasını teklif eden mesajının gönderilmesiyle başladı. 9 Mayıs 1920'de mecliste yeni bir mesajın okunması, ondan 2 gün sonra Moskova'ya ilk görevlinin yola çıkması, aynı an içinde oradan Ankara'ya bir görevli yollanması gibi henüz daha gösteri niteliğindeki olaylarla Sovyetlerle asıl antlaşmaların yapıldığı zaman arasındaki süre içinde bu iddialar daha da güçlendi. Dikkat edersek görürüz ki bu süre aynı zamanda Büyük Millet Meclisi'nin yasal niteliğinin belirlenmesinin mecliste tartışıldığı zamana rastlar. İşte Ulusal Kurtuluş Savaşı akımında ilk siyasal ve düşünsel ayrılık, bu sıralarda ve süzünü ettiğimiz ilişkileri sürdürmek isteyen iddianın etkisi altında gerçek niteliği çarpıtılmış olarak bize kadar gelen bir sorun üzerinde başladı. Ulusal Kurtuluş akımına 1920'lerde katılmış olan Halibe Edip'in niteleştirdiğine göre, bu ayrılık Doğu ülküsü yanlılarıyla Batı ülküsü yanlıları arasındaki görüş farkında kendini gösteriyordu. Birinci deyimle ne anlaşıldığını Büyük Millet Meclisi'nin o zamanki tartışmalarında konuşan meşrutiyet dönemi sonlarına doğru yarı İslamcı yarı ulusçu bir iki yazısı çıkmış olan Besim Atalay adlı genç bir üyenin sözleri şöyle yansıtılır. İki büyük akımın karşılaştığı bir yerde bulunuyoruz. Biri diğerinin beşiği olan doğudan, öteki istibdat, zulüm ve saldırı kaynağı olan batıdan geliyor. Biz birincisine katılacağız. Gladstone'un çocuklarının süngüleri altında mı yaşayacağız? Yoksa bize uzatılan ele mi döneceğiz? Bu sözler doğuya sesleriyle karşılanmıştı. Doğu ve Batı terimlerinin anlamlarında tersine bir dönüş olmuşa benziyor. Gerçi geçmişte de kimi İslamcılar, kimi ulusçular arasında buna benzer ortak bir görüş vardı. Fakat şimdi Batı'nın niteliği saldırgan emperyalizmle ikizleşmişti. Ayrıca bu Batı'nın, Doğu'nun sömürülen halklarının gücü önünde bir gün eğileceği umudu bir inanç olmaya başlamıştı. Bu inancı Meşrutiyet döneminin İslamcı şairi Kurtuluş Savaşı'na katıldıktan sonra yazdığı Ulusal Marş'a da geçirmiştir. Reşit Paşa'nın sivilizasyon usulü mergubesi deyiminin yerine tek dişi kalmış canavar imgesi almış bulunuyordu. Fakat terimlerin bu baş aşağı oluşuna bakarak bu dönemin batıcılarını devrimci, doğucularını da tutucu ya da dinci olarak tanımlamakta çekingen davranmalıyız. Durum bunun tersine gözükmekle birlikte bu da tümden doğru değildir. Gerçekte ne Batı yanlılarının ne de Doğu yanlılarının ulusal akımın siyasal yönünün iç rejiminin iki baş sorunu üzerinde belirlenmiştir. Kesin bir görüşü vardır. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın siyasal yönünün ne olacağı sorunu Batı-Doğu karşıtlığı sorunu gibi gözüktüğü halde yasal sorun ya da iç rejim sorunu saltanat hilafet ile ulus egemenliği karşıtlığı sorunudur. Bizim konumuz açısından da önemli olan bu sorundur. Öyle gözüküyor ki başlangıçta batıcılar hem zorunlu gördüklerinden hem de devrimcilik saydıkları yeni bir rejim kurulması eğiliminden kaçınmak için Batı devletleriyle uzlaşma yanlısı olanlardır. İlk zamanlarda bu istek mandat ve Wilson ilkeleri, Amerikan himayesi gibi sorunlarla ilişkili görünmekle birlikte Mustafa Kemal, sorunu saltanat ve hilafetin kaldırılması, onlardan bağımsız ulusal egemenliği ortaya atması aşamasına gelindiğinde buna karşı tutum almaları bunun böyle olduğunu gösterir. Batıcılar çağdaş uygarlığa uyan bir rejim kurulması yanlıları değil, meşrutiyet rejimini saltanat ve hilafetiyle birlikte tutmak üzere batıya el uzatma yanlısı olanlardır. 83. ayrımın sonu. Sayfa 484. Devamı 84. ayrımda.